Ayrım 6.
6 Eylül sokağına yaklaştığımız zaman bir grup sivil polis bize doğru koşarak bulvardan saptırmaya çalıştılar grubumuzu. Ama bilinmez yollardan parolu yetişmişti bize artık. Şehir parkına gitmeliydik hepimiz. Biz sivil polisleri aşarak parka doğru koştuk. Kapıdan bir sel gibi akıyordu içeriye coşkun işçiler. Gösteri sona erdikten sonra park polis ve jandarmalar tarafından kuşatıldı. Her iki çıkış kapısında da tutuklananları alıp götürmek için polis arabaları bekliyordu. Atlı polis şefi bir adım ileri atarak boğuk bir sesle bağırdı. Baylar, dağılın! Bir an için sessizlik oldu. Sonra etraftan biri başlattı şarkıyı. Uyan, artık uyan, uyan esirler dünyası. Zulme karşı hıncımız Volkan. Bu ölüm dirim kavgası. Yıkalım bu köhne düzeni, bir başka alem isteriz. Bizi hiçe sayanlar bilsin. Bundan sonra her şey biziz. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık. Enternasyonelle kurtulur insanlık. Şarkımızla yüzüne sanki bir şamar vurulmuş gibi çekildi polis şefi. Ve şahlanan atının üzerinde doğrularak çekti savurdu kılıcını. Bir işaretti bu saldırıya geçmek için. Başladı polis düdükleri ötmeye. Atlılar yağdı kalabalığa. Sivil ve üniformalı polisler atıldılar üzerimize. Şarkı kesildi. Binlerce boğazdan hep birlikte bir yuh sesi yükseldi azgınlaşan polislerle beraber. Yumruklar, coplar, sendikaların temin ettiği ağaç çekiçler, madenci lambaları sallanıyordu havada. Büyük bir savaş meydanına dönüşmüştü bütün park. Atlı polisler atlarını şaha kaldırarak kılıç savuruyorlardı etrafa. Önlerine geleni yaslayıp çiğnemeye hazırdılar. Yuh, yuh diye sesler yükseliyordu her taraftan. İniltiler de karışıyordu bu seslere. Ancak ara sıra vurun arkadaşlar vurun diye sevinçle hiddetle bağıranlar da oluyordu. Önümde zayıf esmer bir demiryolu işçisi üzerine yürüyen atlının üstüne atıldı. Bacağından yakalayıp asılmaya başladı. Savrulan coplardan hiç ürkmüyordu sanki. Bir kadın yardıma koştu ona. Sonra da bir erkek. Bir anda indirdiler polisi attan. Savaş başlayalı henüz bir dakika geçmemişti. Etrafıma bakındığım zaman birlikte olduğumuz arkadaşlardan kimse kalmamıştı yanımda. Kopan fırtına dağıtmıştı etrafı onları. O anda bir ajan atıldı bana doğru. Sabahtan yıkadığım taşları dikkatle kullanma sırası gelmişti. Ama yalnız değildim ben. Daha birkaç kız ve kadın atılmışlardı onun üzerine. Yere devrilmiş, çiğnenmişti ajan. Toplu bir halde saldıran polis kalabalığı parkın ortasına doğru itiyordu giderek. Kitleden kopanlar küçük gruplar halinde dövüşmeye devam ediyorlardı. Fakat fazla sürdüremiyorlardı direnmeyi. Sayıları çoktu, üstün geliyordu polisler. Yakaladıkları arkadaşların bileklerini hemen kelepçeleri vuruyorlardı. Sürüklüyorlardı polis arabalarına. Arabalar dolunca canavar düdükleri acı acı bağırarak çekip gidiyorlardı emniyet müdürlüğüne doğru. Çatışma gitgide dindi. Son grup kapıya doğru bir yol bulup çabucak sokağa dağıldı. Bu gece bizden pek çok kimse karakolların ve emniyetin çimento hücrelerinde geçireceklerdi geceyi. Yaralananlar, ötesi berisi çürük içinde kalanlar daha da çoktu. Ama yine de büyüktü sevincimiz. Biricik öğretici ve yöneticisinin parti olduğunu bir kez daha göstermişti işçilerin Sofya'sı. 1 Mayıs gösterisi Lülin'de çalışan işçileri cesaretlendirmişti. Polisle olan çatışma ve işçi sınıfının örgütlü gücü başlıca söz konusu olmuştu günlerce. Ve şaşılacak gibi gayet sağlam bir kaynaşma meydana geldi aramızda. Şimdi patronlara isteklerimizi daha keskin olarak ortaya atıyorduk. Bir felaket sırasında yalnız kalmayacağını biliyordu hepsi. İşten atılmaktan korkmuyordu artık hiçbiri. En kötü hallerde aramızdan toplayacağımız yardımla birkaç hafta geçinebilirdi işten atılan. O arada da başka bir iş bulmak mümkündü her zaman. Tehlikeliydi yaşadığımız günler. Barut kokuyor, savaş havası esiyordu. İngilizler ve Fransızlar Avrupa'da Hitler'i ön plana çıkarmışlar ve planlı bir şekilde Sovyetler Birliği ile savaşa itiyorlardı onu. Hitler önce Avusturya'yı, sonra Çekoslovakya'yı, Danzig'i almış, sonra da Polonya'ya girmişti. İnsanlığa sayısız felaketler getiren, savaş meydanlarında, ölüm kamplarında, işgal edilen memleketlerde milyonlarca insanı yok eden İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcıydı bu. Savaş tehlikesinden sık sık söz ediliyordu ama yine de hiçbirimiz kopacak o müthiş felaketin %1'ini bile tasavvur edemiyorduk. 1 Eylül 1939'da tüm gazeteler şu haberi veriyorlardı. Savaş. İyimserler daha 2 gün umutlarını korudular. Bu savaşın küçük olacağını, yayılmayacağını sandılar. Ama 3 Eylül'de radyo İngiltere ve Fransa'nın Almanya ile savaş halinde olduğunu bildirdi. Partiye yeni önemli ve sorumlu işler düşüyordu. Halka gerçeği anlatmalıydı. Öyle hazırlayıp örgütlemeliydi ki Batı'da artık korkunç yolu belli olmayan o kanlı mezbahadan koruyabilmeliydi halkı. 1940 yılı başlarında Bölge Parti Komitesi Remsistlerden yeni üyeler kabul etmeyi kararlaştırdı. Bizim fabrikadan 3 kişi gösterildi. Mirka Asenova Gürova, Kara Ivanço, bir de ben. Aynı grupta lise öğrencisi Todor Bogoslavov da kabul edilmişti. Onu o sıralarda Kıyıcava'da Rems sekreteri Gripçeva'da göstermişti. Todor'un lisede bir Rems grubu vardı ama daima bizimle Lülin işçileriyle birlikteydi ve bütün eylemlerimize katılırdı. Hatta 1940 Haziran grevi sırasında bile yanımızdaydı. Yabancı saymazdı işçiler onu. Hayatımda ilk parti toplantısı derin izler bıraktı bende. Kıyıcava mezarlığının alt tarafında bir işçi ailesinin evinde toplanmıştık. Vera ile Stoyanço mutfağa geçerek odalarını bize bıraktılar. Fabrikanın parti sekreteri Stoyman Stefanov, Gugutka götürdü bizi oraya kadar. Kapı açılıp da Rayna Gürova'nın, Habeş'in kara ve daima biraz çatık olan yüzü göründüğü zaman biz artık yatağın üstüne ve iskemlelere yerleşmiştik. Rayna bizim fabrikada çalışıyordu. Bizden büyük değildi ama büyük otoritesi vardı. O sıralarda artık partinin bölge komitesi üyelerindendi. Odayı gözden geçirdi, kapıya dönerek hala avluda olan birine işaret verdi başıyla. Az sonra partinin bölge sekreteri Rusi Hristozov geldi yanımıza. Onu okuma evinden bazı gizli toplantılardan tanıyor, iyi bir konuşmacı olduğunu biliyordum. Onun için de dinlemeye hazırlandım dikkatli. Rusi sıradan herkesle tokalaştı. Sırtındaki öğrenci paltosu bir ağ gibi balık avlamaya da yarayabilirdi. O derece delik deşikti. Bir iskemle çekerek masaya yakın oturdu. Sanki parti toplantısına değil de yaş gününe gelmişti ama sandviç yerine konuşma ikram edilecekti. Bir an için herkes susmuştu. Stoyman bundan yararlanarak "Şimdi Rusi Hristozov parti hakkında konuşacak." dedi. Tüm gözler Hristozov'a çevrildi. Ağır ağır konuşmaya başladı. Sesi alçalıyor, yükseliyor, yüzü parlıyordu. Bilinen binlerce kez duyulan sözcükler birbiri ardınca diziliyordu. Ama ben onları düşünmüyordum. Bu saatten itibaren önceki Mitko olmaktan çıkıyordum artık. Tekrarlanmaz bir şeyler oluyordu bende. Hayatım ebedi olarak belirli bir maceraya, parti macerasına yöneliyordu. Ve bütün ömrümce orada kalacaktım. Sonra sorular soruldu, cevaplar verildi, tebrikler, el sıkışmalar ve bütün bunlar bir hikaye, uzun ve soğuk, bulutlu bir geceden sonra güneşli bir sabah gibi kalmış bilincimde. Gece yarısından sonra geç vakit döndüm eve. Nemli ve soğuk havayı derin derin çekiyordum içime. Yırtık ayakkabılarımdan ayaklarımın ıslandığını duyuyordum. Ve öyle bir bağıracağım geliyordu ki yıldızlar bile duymalıydı. Parti üyesiydim ben. 6. Bölüm 1940 yılının Ocak ayında memlekette parlamento seçimleri yapıldı. Köse Ivanov hükümetinin sonuçlardan korkması için ciddi sebepler vardı. Onun için de seçim komedisini birkaç aşamada oynamaya karar verdi. Bu da ona tam bir seçim zaferi için en güvenilir araç olan polis güçlerini sırasıyla çeşitli bölgelere toplama olanağı veriyordu. Bir gün bizim parti sekreteri kimse görmeden Rabotnicheshko Diello gazetesini tutuşturdu elime. Merkez komitesinin seçimlerle ilgili bir genelgesi vardı bu gazetede. Gazetenin yukarı sağ köşesinde biraz daha iri ve siyah harflerle "Oku, başkalarına da okut" sözü yazılıydı. O günlerde Rabotnicheshko Diello şimdiki gibi 500 bin basılmıyordu ve 2 stotinkaya bulup alamazdın her yerden. Güneş ışınlarının giremediği derin yeraltı mahzenlerinde basılıyordu. Ama gerçek bir adalet ışığı olarak karşılıyorduk her sayısını. Rabotnicheshko Diello'yu almak büyük bir sevinçti bizim için. Çünkü partinin hak sözünü getiriyordu. En doğru yolu gösteriyordu bize. Her türlü kuşku ve duraksamaları yok ediyordu. Bu gazeteyi sadece polisin elinde ağır bir suç kanıtı olabileceği için değil, partinin gayet iyi sezilen somut bir belirtisi olarak koruyor, dikkatle gizliyorduk. Herhangi bir sayısı uzunca bir süre elimizde kalıp birkaç gecede bizde geceleyince en emin bir yer araştırıyorduk gizlemeye. Tavanda, mahzende, duvarda bir tuğla çekip delik açıyor, oraya gizliyor ve yine yerleştiriyorduk tuğlayı. Bazen ıslanmayacak biçimde kiremitler altına saklar, bazen de odalarımızın döşemesinin altında özel bir yer kapardık gizlemek için. Her sayısının uzun bir ömrü vardı, birkaç ay sürerdi bazen. Katlanmaktan harfleri okunamaz bir hale gelirdi. Güncelliğini hiçbir zaman yitirmezdi gazete. Çünkü faşizmle savaş, yaklaşan savaş gibi temel sorunlar eksik olmuyordu sütunlarından. her sayısının en ufak ayrıntılarına dek baştan sona okunduğunu, yazıların adeta ezberlendiğini söylemeye hacet yok sanırım. Stoymen'in bana verdiği gazetede seçimler sırasında bize düşen görevler hakkında etraflı talimat vardı. Düşünüyorum da şimdi bile, 22 yıl sonra, yanılmadan tekrarlayabilirim bunları. Emperyalist savaşına karşı, kapitalist soygunculuğuna ve kapitalist gericiliğine karşı emekçi yığınlarını seferber etmek, işçi birliğini işçilerle emekçi köylüler, esnaf ve aydınlar arasında birlik kurmak için parti örgütleri azami derecede çalışmalıdırlar. Seçim savaşı savaş kundakçılarına karşı ve barış savaşı içinde geçmelidir. Seçim öncesi ajitasyonuna hemen başladık. Her birimiz adayımızın seçim bültenlerini yaymak, çağrı dağıtmak, duvarlara slogan yazmak, insanları dolaşmak için belirli semtler aldık. İşçi mahallelerinde doğrusu ya hiç de güç değildi ajitasyon. Bir defa Valentin Andreev geldi benimle. Gayet iyi bir konuşmacı olduğu söyleniyordu. Bana yardım etmeye ve kendisinden bir şeyler öğrenmem için yollamışlardı onu. Küçük viran bir evin eşiğinden içeri girdiğimiz zaman akşamın saat 8 sıralarıydı. Yağdan elleri kararmış ufak tefek bir adam karşıladı bizi. Selamlaştık kendisiyle. Ben üniversitelinin ajitasyona nasıl başlayacağını merak ediyordum. Oysa mutfakta minder üstüne oturup başından kırmızı şapkasını attı. Cebinden bizim aday Evgeni Zdrakov'un bültenlerini çıkardı birkaç tane ve gülümseyerek ''İşte ağam, seçim propagandasını seni kandırmaya geldik. Ama bakıyorum da çok laf etmeye gerek yok burada. Sen bir işçi adamsın. Zdrakov çiftçi de olsa işçi partisinin adayı. Anlatabildim değil mi?'' Anladım dedi beklenmedik kalın bir sesli adam ve toplayıp aldı bültenleri. Madem beni kandırmaya gelmişsin, dünyada olup biteni bari söyle. Valentin'i gayet iyi bir ajitör diye neden övdüklerini şimdi anlamıştım. Çoktan beri bildiğim şeyleri konuşuyordu ama işçi ile birlikte merakla dinliyorduk onu. Ne de olsa konuşmalarının özü ilk sözündeydi. İşçi Partisi adayı. Bir gün Alexander Tsankov'un Rex sinemasında seçim toplantısı yapacağını duydum. O zamana kadar gördüğüm yoktu. Sadece kanlı şöhretinden tanıyordum onu. Merak ettim, toplantıya gidip görmeye karar verdim. Bu hareketinin doğru olup olmadığından pek emin değildim. İkinci balkonda pazar gezilerinden, türlü toplantılardan tanıdığım pek çok kimseler görünce şaştım kaldım. Ama hiçbiri el sallamadı, selamlamadı beni. Hepsi sessizce oturuyor, birbirlerini tanımıyorlarmış gibi duruyorlardı. Tsankov henüz konuşmaya başlamıştı. Birden ikinci balkonun iki tarafında da tavana doğru fırlatılan bildiriler yayıldı salona. İnsanlar atlayıp yakalamaya çalışıyorlardı kağıtları. Önümde bir adam bu bildirilerden birini alarak yüksek sesle okumaya başladı. Bulgar halkının büyük katili olan Tsankov yarıyordu bildirideki sözler. Akla gelmedik bir gürültü koptu salonda ve 5 dakika kadar konuşmasına ara vermek zorunda kaldı Tsankov. Bildirileri atanlar hiç oyalanmadan muhafızlar tarafından da korunarak merdivenlerden aşağı indiler. Az sonra bir sürü sivil polis geldi ama kimseyi bulamadı. Seçimler geçti gitti. Hükümet elbette memlekette büyük bir çoğunlukla kazandı seçimleri. Fakat seçim oyunlarının pek de kolay yapılmadığı Sofya'da seçilen 7 milletvekilinden 5'i muhalefet partilerindendi. Lüle'nin güneşli yerlerinde ve çayırlarında ısırgan otu yetişmesinden ta 9 Haziran 1940'a kadar Dimitri Gribçev'le her gün aynı yemeği yiyorduk. Kuzu kulağı ya da ısırgan çorbası ve haftada 2 defa da yahni ama yine ısırgan otundan. Çünkü evlenmeye karar vermiştik. Para gerekliydi papaza vermek için. Az bir para ile de olmuyordu. 1500 leva kadar bir para gerekiyordu. 9 Haziran'da öğleden sonra papaz kocama sadık kalıp kalmayacağımı sorup beklenen cevabı aldıktan sonra kıydı nikahımızı. Karı koca ilan etti bizi. Buhur dumanı içinde kalan kiliseden hemen çıktık ve aramızdan 300'ü aşkın misafirimiz de yayıldı avlu içine. Düğüne Kınyajevo'dan hemen bütün arkadaşlar, fabrikadan bütün kız arkadaşlarım ve koca bir grupta basım işçisi Dimitri'nin dostları geldi. Valentin artık Rems Bölge Komitesi'nin sekreteriydi. Avluya çıkınca elimden asılarak şaka yollu ve sözde yavaşça ama Dimitri da işitsin diye ''Kocanı dinlemek, kocana sadakat, o sizin işiniz, aile işi ama önce partiye, Rems'e sadakat değil mi?'' dedi işaret parmağını da sallayarak. Dokundu bana Valentin'in bu sözleri. Zor tuttum kendimi, gelin olmasaydım parlayacaktım. Valentin'in sözleri sadece arkadaş şakasıydı ama çok gücendim. Ne diye söylemişti bunu bana? Savaşa katılmasına engel olabilir miydi evlilik bizim gibilerin? Bense bütün varlığımı, her şeyimi partiye borçluydum. Böyle sevinçli bir günümde partiye ihanet edebileceğimi mi söylemeliydi bana? Valentin herhalde içinde olanı sezmişti. Çünkü beni Dimitra doğru iterek yumuşak yumuşak "Hadi götürün bizi, düğün sofrasına oturmak istiyorum" dedi. Fakat sofra yoktu. Misafirlerimize sadece birer karamel ikram edebildik. O da en ucuzundan. Kiliseden toplu bir halde çıktık. Biri Tuna şarkısını söylemeye başladı. Adımlarımızı marşa uydurmuştuk. Sokaklardan düğün alayı değil de sanki bir gösteri yürüyüşü yapanlar geçiyordu. Evimize yaklaşınca bir komşu kadının bize katılmak isteyen kızını çekerek "Ne diye sokulacaksın oraya? Görmüyor musun? Bir komünist sürüsü bu." dediğini duydum. Sevindirdi beni bizim dükkancı kadının sözleri. Evet, bizim düğünümüz gerçekten kendine özgü bir parti gösterisiydi. Toplantılarımızda bir gelenek olan şarkılarla, şiir okumalarla, tartışmalarla ve ateşli konuşmalarla geçti düğünümüz. Savaş zamanı da olduğu için eski bir asker şarkısı olan Bay Ganyu ve Deutsche şarkısı moda olmuştu. Hore'yi yöneten kısa boylu tıknaz bir tekstil işçisi, "Bay Ganyu sınır bekliyor, Deutsche de börek yiyor" diye kalın bir sesle söylüyor, sonra nakarata hepsi katılıyordu. Hep böyle yanıltıldı, hep böyle yanıltıldı, hey, hep böyle aldatıldı. Hep böyle yanıltıldı. Hey. Şarkı ve oyunlar geç vakte kadar sürdü. Fakat ikimiz de Dimitri'de ben de işe gittik. Ve akşam yemeğine beni bekleme, bir toplantım var, gecikeceğim dedi Dimitri. Güneş henüz batmıştı. Evimize yine akın etmişti misafirler. Sadıç Dimitri'nin akrabalarından bazıları ve dostlarımızdan birçoğu hediyelerle gelmişlerdi. En sonra da fabrikadan kızlar geldi. Ve iki tekerlekli bir arabada bir masa ile dört sandalye getirdiler. Daha tecrübeli olanlar şarap şişeleri de almışlardı yanlarına. Bizim bol bol ikramda bulunamayacağımızı seziyorlardı herhalde. Oda iyice dolunca avluya çıktık. Bir ara misafirler sabırsızlanmaya başladılar. Dimitri dönmemişti hala. Ben "Patron bırakmamıştır, tamamlanacak acele işleri varmış" diye anlatmaya çalıştım birkaç kez. Ama partisizlerden kimileri aralarında fısıldamaya, "Güvey'in böyle daha ikinci gece eve dönmemesi pek iyi alamet değil" demeye başladılar. Nihayet en son misafirler de kalkıp gittiler. Dimitri'nin uzaktan hızlı adımlarla geldiğini duyduğum zaman ben artık odayı silip süpürmüş, hediyeleri yerleştirmiştim. Saate baktım, biri geçiyordu. Gün ve geceler gayet gergindi o sıralarda. Bütün Bulgaristan'da Haziran sonunda patlak veren tütün ve tekstil işçilerinin büyük grevi hazırlanıyordu. Tütün branşında işçilere yılda ancak 6 ay kadar iş sağlanabiliyordu ve ücretleri de gayet düşüktü. Tekstil işçilerinin gündelikleri de daha iyi değildi. Kurtulamıyorlardı açlıktan. Nefret yangını kurutulmuş zamanla daha kolay alevlenebilirdi ama kolayca da söndürülebilirdi. Tekstil ve tütün işçilerinin büyük bir çoğunluğu kız ve kadındı. Korkutulmaları kolaydı ve ağır gidiyordu onları aydınlatma işi. Parti riski göze alamazdı, almamalıydı. Onun için de her 15 günde bir fabrikalardaki durum hakkında bizden hesap istiyorlardı. Mücadele sinyali verilince kopacak tek bir zayıf halkası olmamalıydı zincirin. 30 binden fazla kişiyi kapsayan bu büyük mücadeleye hemen hemen tüm parti kadroları angaje edilmişlerdi. Tekstil ve tütün işçileri kauçuk fabrikalarından işçilerle birlikte ilerici üniversite gençliği, doktorlar, öğretmenler, yazarlar da gazeteciler de heyecanlanıyorlardı. Gek daima bizimleydi. Lülin işçileri arasında dolaşıyordu. Kızlardan çoğu ne amaçla buralarda dolaştığını gayet iyi anlıyor ve karşılaştıkları zaman gülümsüyorlardı. Mücadeleye ilk önce tütün işçileri başlamalıydı. Binlerce tütün işçisi, bu büyük işçi ordusu Haziran sonunda fabrika ve tütün mağazalarına gitmez oldu. Çok geçmedi, tekstil işçileri de katıldı onlara. Grevden önceki gün bölgemizde legal bir grev komitesi seçildi. Bu komite sendika ile irtibatta bulunacak, işverenlere isteklerimizi bildirecek, yani resmi olarak bizi temsil edecekti. Polisçe izlenmeyenlerimiz, partiyle doğrudan irtibatı bulunmayan aktivistler seçilmişti bu komiteye. Fakat bölgemizde mücadelenin gerçek yöneticisi illegal grev komisyonuydu. Rems'in bölge sekreteri Valentin Andreev, Raina Asenova, Georgi Koyachev, Gek ve Shtoyman Stefanov bu komitedeydiler. Yönetim kurulları Kınyajuva civarındaki Çamlık'taydı. Rems ve parti sorumluları her akşam çifter çifter oraya giderek rapor verir, talimat alırlardı. Grevin ilanından sonra bizim başlıca görevimiz bir tek işçinin bile işbaşı yapmasına meydan vermemekti. İlk günün coşkunluğu içinde fabrikaları terk etmişti hepsi. Ama aralarında zayıf olanlar, korkanlar vardı. Özellikle kendilerine çeyiz yapmak için Gornabanya ve Kınyajılva'dan gelen kızlar da vardı. Onlar gevşeyebilirler, düşünmeden fabrika yolunu tutabilirlerdi. İllegal grev komitesi en güvenilir, en mücadeleci arkadaşların grev gözcülüğüne seçilmesini kararlaştırdı. Bu gözcülerin korkaklara cesaret vermeleri, ikirciklenenleri utandırmaları, grev kırıcılarını nasıl uygun bulurlarsa o şekilde geri çevirmeleri gerekliydi. En ağırı 1. vardiyanın grev gözcülüğüydü. Sabahın saat 4'ünde başlıyordu. O saatlerde kimseler yoktu sokaklarda. Sadece jandarmalarla polis ajanlarının ayak sesleri duyulurdu. Küçük Sando ile ikimiz Gornabanya yoluna yakın bir yerde bulunan Filsi fabrikasının önünde grev gözcüsüydük. İlk sabah herhangi bir olayla karşılaşmadık. Vardiyanın değişmesine ancak yarım saat kalmıştı. Dik sokakta 10 kadar kız göründüler. Bir ürkeklik, bir duraksama vardı yürüyüşlerinde. Herhalde kendileri de seziyorlardı bu hareketlerinin doğru olmadığını. Ve pek güçlük çekmeden geri çevirebildik onları. Fakat yalvarmak, konuşup kandırmak, korkutmak için kızların evlerini dolaşmaya başladı o günün nezaretçiler, ustalar. Ertesi sabah henüz saat 3 sıralarında fabrikalara, işletmelere yollanan kızların sesleri duyuldu. Biz Sando ile beraber önledik ilk gelenleri ve henüz onlarla anlaşmadan birkaç kız belirdi Gornabanya'dan. Ben Sando'yu ilk grubun yanında bırakarak yürüdüm yeni gelenlere doğru. 25 yaşlarında iri bir kadın öncülük ediyordu onlara. Beni baştan aşağı bir süzdükten sonra zayıf, cılız bir insan olduğumu gördü ve alay edercesine ''Sen necesin, eşkıya gibi ne diye yolumuzu kesiyorsun?'' dedi. Görev kırıcılığın büyük bir alçaklık olduğunu anlatmaya çalıştım. Fakat o beni iterek ''Hadi kızlar, bakmayın şuna'' diye bağırdı. İkna yoluyla bu işin başarılamayacağı anlaşılıyordu. Grev kırıcılarını uygun bulduğumuz şekilde geri çevirme formülüne başvurmaktan başka çare yoktu. Az sonra biz birbirimizin saçlarını yakalamıştık. Ama ben Platno fabrikasında iyi bir devrimci eğitim aldığımdan kadın çabucak kendini yol üstünde buldu. Sando koşup geldiği zaman yardımına ihtiyaç yoktu artık. Kızlar da korkarak acele döndüler gerisin geriye. Birkaç dakika ıssız kaldı sokak. Biz de sessizce oturduk bir kapının dibinde. Yeni bir grup grev kırıcısı belirdiği zaman başarımızdan cesaret alan Sando ile ikimiz karşılayıp önledik onları. Ve eğer fabrikanın cümle kapısında Sami Usta görünüp de sövüp sayarak bize doğru gelmeseydi belki de sessiz sedasız geçecekti her şey. Sando hiç vakit kaybetmeden kızlardan ikisini koluna alarak kaçtı. Ve var sesiyle de koşun diye bağırıyordu. Pek düşünmeden kızların hepsi koştu onların ardından. Onlarla birlikte ben de koştum. Dönüşte küçük Sando kendini beğenmiş bir tavırla ''Onlar şimdi kendilerini suçluyorlar. Göreceksin grev sona ermeyince işe gelmeyecekler. Buna psikoloji diyor alem'' dedi. ''Valentin'e bildireyim de görürsün sen psikolojiyi'' diye mırıldandım ben sözde öfkeli öfkeli. Ama gülümsüyordum içimden. Biliyordum ki Sando'yu herhangi yersiz bir hareketinin Valentin tarafından öğrenilmesi kadar başka hiçbir şey ürkütemezdi. Hayatımda büyük küçük pek çok parti yönetmeniyle karşılaştım. Ama cana yakın adam ve yönetmen kavramı bana daima Valentin'i hatırlatır. Onun tatlı sözleri, güler yüzü, samimi tutumu en sert ve ciddi emirlerden çok daha yararlıydı. Valentin'in aracılığı ile parti tarafından ilk defa azarlanmıştım. Genellikle iyi, becerikli bir işçiydim ama kimi kez makinemi temizlemeden bırakırdım. Tam kapasiteyle çalıştıramazdım. Ve salonda nezaretçi bulunmadığı zamanlarda gazete bile okurdum. Patronların her gün benim emeğimden çaldıklarının birazını olsun bu şekilde geri aldığıma inanıyordum. Ancak örgüt bizden hem gönülden bağlı, disiplinli parti üyeleri olmamızı hem de çok iyi birer üretici işçi olmamızı istiyordu. Gayet basitti bunun gerekçesi. Kötü bir işçinin arkadaşları arasında hiçbir zaman yeteri kadar otoritesi yoktur ve sık sık yapılan kısıtlamalarda öncelikle işten atılabilir. Bizim fabrikada Martin çalışıyordu usta olarak. Onun üye olduğu parti örgütü başka yerdeydi ama hepimizi yakından tanıyordu. Bir gün Valentin'le görüşmüş ve şikayet etmiş beni tutumumdan dolayı.